All the late night bargains have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs. Evet, iyi günler Radio Ronon Air'in değerli dinleyicileri, izleyicileri. Sana da değerli günler diliyorum sevgili Murat kardeşim. Epey bir ara verdik ama ben sana sürprizlerle döndüm. Biz genellikle Murat'la yayın öncesi birkaç gün öncesinden başlayarak işte ne konuşuruzu planlıyoruz, programlıyoruz. Bazen planlamak, programlamak işimize geliyor. Bakalım planlamadığımız ya da programlamadığımız zaman neler oluyor. Bugün bunu deneyimleyeceğiz. Aslında biraz burada moderasyonu ben yapacağım. Murat'ın bildiği ve aslında paylaştığı şeyleri ben Murat'a sorup muhabbeti genişleteceğim ve büyüteceğim. Plan program o. Evet.
Bir yanıyla improvize olacak yani.
Evet, bir yanıyla improvize olacak ama malum bir iki tane şarkı linkimiz var. O linkleri orada sana izah ederken sürprizin bir bölümünü anlamış olabilirsin. Evet, yani şöyle açıklama yapayım. Minik bir açıklama daha yapayım. Ben bugünkü yayını şöyle planladım. Murat'a da sen rahat ol. Olay bende dedim. O da tamam abi dedi. Malum biz severek, sevmeyerek, bilerek, isteyerek ya da istemeyerek sosyal medya denen platformu ve buradaki çeşitli detayları kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi benim aslında Murat'ı tanımama neden olan Twitter platformu. Bizim arkadaşlığımız, dostluğumuz aslında biraz birbirimizi Twitter'da keşfederek başlamıştı. Sonra tanışmıştık. Ben zaten Murat'ı izliyorum ama son dönemdeki paylaşımlarından bir muhabbet konusu ya da birçok muhabbet konusu yaratmaya çalıştım. Böyle başlamayı uygun gördüm. Senin de bir itirazın olmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten senin paylaşımların üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi Murat, onu itibariyle bu yayını insanlara ulaştıracağız. 10 Şubat demek 6 Şubat'ın 4 gün sonrası demek. 6 Şubat'ın ne anlama geldiğini daha ağzımızdan çıktığı anda bile bizi nasıl yüreğimizi dağladığını hepimiz biliyoruz. Bir deprem yaşadık geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta. Seneyi devriyesinde de bir şekilde yeniden gündem oldu, yeniden konuşuldu. Ve insanlar bu acıyı paylaştı, tepkilerini dile getirdi. O arada sevimsiz detaylar da var. Örneğin Hatay'la ilgili yapılan bir paylaşım, paylaşımın getirdiği haklı büyük tepki. Bunun üstünde durup burada biraz popülist hareketler yapacak değiliz tabii ama ben özellikle Hatay'dan yola çıkarak, böyle bir deprem acısından yola çıkarak Can Atalay'a gelmek istiyorum. Can Atalay biliyorsun Hatay'ın milletvekili. Hatay'dan seçilmiş milletvekili. Ama şu an bu milletvekilliğini yapma şansı elinden alınıyor. Nasıl elinden alınıyor? Özgür kılmayarak olması gereken yerde mecliste olmasını engelleyerek, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararını hatta çiğneyerek içeride tutuluyor. Can Atalay konusunda ben tahmin edebileceğin gibi hem geçmiş anlamda mesleki olarak hem de bugüne kadar yaptığım paylaşımlarla onu ne kadar özel bulduğumu, ne kadar değerli bulduğumu aktarmıştım. Senden biraz Can Atalay yorumu almak isterim. O yoruma girmeden önce şunu da söyleyeyim. Aslında Can Atalay'la ilgili attığın senin bir tweet. Ondan yola çıkarak anlatalım. Diyorsun ki Can Atalay Soma'da ve Ermenek'te katledilen madencilerin, Çorlu'daki tren faciasında yaşamını yitirenlerin, Aladağ'daki cemaat yurdunda yanarak ölen çocukların avukatıydı. Evet. Ne diyorsun Can Atalay için?
Tabii Can Atalay'ın nezdinde aslında tüm demokratik kitle örgütlerinin, tüm bilinçli yurttaşların da aslında cezalandırılması söz konusu. İbret olsun diye böyle bir insan hakları savunucusunun mahkum edilmesi gerçekten Türkiye açısından, bu ülkenin aydınlık insanları açısından şu kara ya vicdanlara gerçekten gelecek kuşaklarında ibretle izleyeceği ve bugünlere baktığında nasıl olur ya, yani Can Atalay gibi bir adama bu nasıl yapılabilir diyebileceği çok tuhaf bir durum. Gerçekten de hani metaverse zamanları yaşatıyor bu iktidar bize. Can Atalay ama yine de boyun eğmiyor ve kısıtlı olanaklarla da olsa hücresinden bir şekilde sesini duyurmaya çalışıyor. Bu sadece Hataylıların değil, gerçekten tüm demokratik insanların sesi ve ne yazık ki bize iktidar diyor ki bakın size yaşatacağım şey bu, kaderiniz bu. Evet. Aslında bizi cezalandırıyor Can'ın nezdinde.
Yani Can'ın üzerinden verilmeye çalışılan ayar aslında hepimiz biliyoruz ki şu. Az önce saydık Can Atalay neyle ilgili, nelerin avukatlığını yapıyor. Şimdi madencilerin, ölen madencilerin avukatıysan, Çorlu'daki tren faciasında ölen çocukların avukatıysan, Gezi'deki gençlerin avukatıysan, Can Atalay üzerinden bütün topluma ve bütün toplumdaki muhalif duruşa ya da olabilecek her türlü gelişmeye ve isyana bir ayar çekmen gerekiyor. Bu konuda Can Atalay tabii ki en özel yurtsever demokrat örneklerden bir tanesi. Öyle bir meslektaşım var diye sana da söylemişimdir bunu. Genellikle mesleğimi de meslektaşlarını da çok sevmeyen bir adamımdır. Onun çok özel bir adam olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var Muratçığım, senden onu rica edeceğim. Can Atalay'a bir mesaj, topluma bir mesaj iletmesi istenmiş partisi tarafından. Can Atalay bu mesajı iletmiş ama Can Atalay da zaten o mesaj içerisinde bunu söylüyor. O mesajı aslında sesli olarak iletebilmesini sağlamak için yapay zeka kullanılmış. Sanki Can Atalay'ın sesindeymiş gibi bu mesaj iletiliyor. O mesajı oraya kaydettik. Bir dinleyicilerle ve izleyicilerle o mesajı paylaşalım isterim.
Herkese kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Ben Can Atalay, bu mesajı sizlere sesli olarak ulaştırabilmem için partili arkadaşlarım yapay zeka ile seslendirdiler. Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak sesimi duyurmak için bu yöntemlere başvurmak zorunda kalmamız, bu iktidarın ülkemize yaşattığı bir ayıp olarak tarihte yerini almıştır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bizi susturamayacaklarını bir kez daha gördüler. Bugün bir büyük acının, yıkımın ve öfkenin yıl dönümü. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Depremin değil ihmalin öldürdüğünü, bu ölümlerde yetkililerin ne kadar büyük payı olduğunu acı biçimde gördük. Bu acı tablo ise bizi daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir hesaplaşma isteğine sevk etti. Sorumluların yanına bırakmayacağız. Ben Hatay'ın oylarıyla seçip parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiği bir avukatım. Soma'da, Aladağ'da, Gezi'de ne yaptıysam Hatay halkı için de yaptığım budur. Çıkarılan imar aflarında payı olanların, insanları enkaz altında bırakan müteahhitlerin, buna imkan tanıyanların peşine düşmektir. 10 yıllardır toplanan deprem vergilerini çarçur edenlerden, eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmez diyebilme cüretinde bulunanlardan hesap sormaktır. Onlar da bunu bildiği için bugün Hatay'da bir enkazın önünden değil, Silivri'de bir hücrenin içinden sesleniyorum size. Acı yaşatmak, yıkmak ve talan etmek onların işidir ama acıyı paylaşarak hafifletmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir. Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, abiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur, vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bu günlerin de bir sonu var. Sevgili aileme, Türkiye İşçi Partili yoldaşlarıma ve depremzede halkımıza yürekten selamlarımı iletiyorum. Hatay'ı yeniden kurmaya talip olan adaylarımıza başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Şerafettin Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili.
Evet. Can Atalay iyi ki var. Can Atalay gibi özel adamlar kendini doğruluğa, iyiliğe ilerlemeye, demokrasiye adamış böyle insanlar iyi ki var ki hayat bir anlam kazanıyor.
Benim de tüylerim diken diken oldu çünkü ben de şimdi ilk defa seninle dinledim bunu. Ben dedim ya hani bize metaverse zamanları yaşatıyorlar. Evet, bir yanıyla karanlık ama bir yanıyla da aydınlık yani. Hani Guardiano'yu da şey hücresinde tutuyorlarmış ama beyniyle hani dışarı çıkıyormuş ya. Onu hissettirdi bana Can da kelimelerini fiziken de olmasa da metaverse yollarla bize ulaştırdı.
Evet.
Bir de şöyle bir durum söz konusu tabii. Hani biz Türkiye'deki insanlara, demokratik insanlara iktidarın gösterdiği bir ibretlik vaka gibi sunuyor diyoruz ama yani Türkiye'nin dışındaki insanlara da yani düşünsene Gezi olaylarından bu zamana kadar yani 500 bine yakın insan göçmüş ve göçenlerin çoğu da iyi eğitimli, kendilerini iyi geliştirmiş ve yurt dışına kaptırmak zorunda kaldığımız yine bizden insanlar. Yani iktidar aslında iyi bir şey yaptığını zannediyor kendi açısından ama ülkeye nasıl bir kötülük yaptığını bunu herhalde birkaç on yıl sonra herkes görecek.
Tabii. İktidarın ülkeye yaptığı kötülükler derken senin yine bir paylaşımın var. Bu paylaşım Kuzey Ormanları ile ilgili ama içinde Can Atalay geçiyor yine. Diyor ki Kuzey Ormanları savunması. Can Atalay Kuzey Ormanları'nın ve tahrip altındaki tüm doğa alanlarının da vekilidir. Öyle de kalacaktır. Nedir Kuzey Ormanları? Senden yorumlar alacağım. Bu konudaki duygunu, düşünceni iletmeni isteyeceğim ama yine bir şey paylaşmışsın. İstanbul Mimarlar Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özer Or diyor ki İstanbul'u kuzeye doğru büyütürsek kuzey ormanlarını ve tarım alanlarını tümüyle kaybedeceğiz diyor. Evet, Can Atalay burada da karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü kuzey ormanları önemli, değerli. O yüzden bir platform var. Kuzey ormanları savunması diyorlar adına. İstanbul Mimarlar Odası adına yapılmış yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi tarafından yapılmış bir açıklama. Var mı söyleyeceğim bir şey?
Evet yani kuzey ormanları savunması gibi, derelerin kardeşliği platformu gibi böyle gerçekten Türkiye'nin güzelliklerini savunan insanlar, gruplar da var. Az da olsa ama az ama etkili ama ne kadar etkili oluyorlar bunu tabii zaman gösterecek. Şu zamana kadar İstanbul'un oksijeni diyebileceğimiz, nefes alabileceğimiz bu bütün yeşil alanların tahribatı yeterince başarılı olamadığımızı gösteriyor. Bakalım hele bu eğer korktuğumuz olursa ve yine iktidar cephesi tekrar İstanbul'u geri alırsa son darbe bu Kanal İstanbul saçmalığıyla artık belki de İstanbul'un gerçekten kelimenin ansiklopedik karşılığıyla yaşanılmaz bir şehir olacağının belki de başlangıcı olacak. Evet. Şu anda bile yani nefes alamıyoruz bu betonlarda. Artık bir de gerçekten de o Kanal İstanbul saçmalığı hayata geçirilirse herhalde çöle dönüşecek, yani distopik bir Hollywood platformuna dönüşecek herhalde birkaç 10 yıl sonra İstanbul.
Evet, yani Can Atalay diyoruz, Gezi tutukluları diyoruz, Gezi davasında yargılananlar diyoruz. İşte orada Mücella Yapıcı'nın da içinde olduğu, yani yaşı ve konumu ve sağlığı itibariyle çok özel ve çok değerli insanların yargılandığı bir hiç uğruna neredeyse senaryolar üretilerek benzer bir şey, işte çarşı davası yıllardır sürüyor orada. Keza aynı şeyler yaşanıyor. Osman Kavala'nın sebepsiz yere, kendilerince çok büyük sebep var tabii. Osman Kavala'nın bir iş adamı olması, muhalif olması, Gezi ile ilgili ben bunları yaptım demesi. Ama orada bambaşka bir açılım, bambaşka bir kafa, bambaşka bir nefret var tabii. Can Atalay ailesinden, dostlarından, çocuklarından yıllardır ayrı tutan bir gerçek. İşte hani Can Atalay onların vekiliyken kendini bu nedenle cezaevinde bulunan bir yurtsever. Biz de burada hani dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince bir şeyleri dile getirip hiç olmazsa çok da bunları düşünmeyen, aklının ucundan geçirmeyen insanlara hani ya biraz daha aslında girseniz mi şu konulara, biraz kafa mı yorsanız deme derdindeyiz. Böyle bir şey. Bir minik belki bu havadan.
Ben sadece şunu söyleyeyim Mücella ablaya değindiğin için. Yani bu nasıl bir kadın? Yani onunla bir anım var benim. Gezi döneminden sonra bir tane küçük 13 yaşında bir çocuğu işte sokağa çıktı diye içeri alıyorlar ve tutukluyorlar. Biz de ben tabii Mücella ablayı sosyal medyadan ve basından tanıyorum. Saygıdeğer bir karakter olduğunu biliyorum ama yolumuzun onunla kesişeceğini ve bir süre sonra bir arkadaşımızın arabasında hep beraber yolculuk edip Çanakkale'ye gideceğimizi ve o çocuğu tabiri caizse oradan söküp alacağımızı bilmiyordum. Çünkü birkaç tabii biz birkaç kişiyiz ama ülkenin her yerinden insanlar Çanakkale'ye gitti ve o çocuğu oradan kurtardı. Yani iktidarın aslında içeri aldığı kişiler böyle kişiler. Yani bir çocuk için yani kalkıp oraya gidip eylemlik içinde olan, ki o zamanlarda yaşı 70'in üzerindeydi yani. Buradan da ona selamımı yollamak istiyorum.
Evet, hepimizin selamlarını senin vasıtanla iletelim. Böyle bir yakınlığı, böyle bir geçmişi, böyle bir anısı olan bir insan olarak. Aslında işin detayı kurduğun cümlede var. Yani bir çocuk için bir yerden bir yere gidebilen, onlar için savaşabilen, onlar için endişelenebilen, onlar için bir şeyler yapabilen insanların olması şaşırtıcı değil. Tabii onları alırlarsa çünkü bu duyarlılıkları gösteren insanlar ortada, diğer insanlara örnek olamayacaklar çünkü. Yani peşlerinden o insanlar ne kadar özel şeyler yapıyorlar, ne kadar güzel bir adam bu, ne kadar özel bir kadın bu deyip hayranlık duyup onlar gibi bir şeyler yapma derdine düşemeyecekler. İşte o özel insanları bir şekilde bloke etmek uzaklaştırmak, izole etmek kendi yöntemleriyle işte bir çözüm gibi geliyor. Yani yıllardır dünyada da her şey böyle olmuyor mu? Yani çok özel insanlar susturuluyor yani öyle ya da böyle.
Evet.
Peki şimdi yine Murat dedi ki, dediği şeyin iki şey dedi aslında müzik adına son 10 gün içerisinde. Dediği şeylerin benim için çok özel olması, benim bu adamları dünya gözüyle İstanbul'da izlemiş olma şansımla alakalı. Bunlardan bir tanesi Chick Corea. 1972'de bunun 3 gün öncesine tekabül ediyor senin bu paylaşımın. Return to Forever albümünü bitirdi. Bu albüm tüm zamanların elektrik caz alanında en klasik albümlerinden biri sayılır diyorlar bu albüm için. Hadi o zaman sen madem paylaşmışsın o Chick Corea'yı bir paylaşalım. Biraz dinleyelim, sonra da üstüne konuşalım. İstersen üstüne muhabbet ederiz belki de. Bizim radyomuzda bu alanlara giren fazla arkadaş yok. Birilerini buralara sokmalıyız aslında. Sen de aynı şeyi düşünmüyor musun?
Hocam ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum sana. Ama ben farklı taraftan bir şey söyleyeceğim. Chick Corea gibi rock müzik üzerinde de Pink Floyd gibi bazı yüce karakterlerin bana şöyle bir zararı var. Ben daha ilk gençliğimde bir müzisyen...
Biraz daha kısa istersen.
İlk gençliğimde hevesli bir bas gitarist olmak üzere elime bas gitarı aldığımda ve dersler almaya başladığımda ve çalmaya başladığımda bu tarz abileri dinleyip de
Vazgeçtim.
Bu aşılamaz deyip onu sadece böyle ara sıra tıngırdatmak için odanın köşesine atmış birisiyim. Yani çünkü çok yüce karakterler gerçekten ve bu müziklerin aşılabilmesi herhalde kolay değil. Yani uzaylılar belki şey yapabilir ki bunlar bile uzaylı olabilir ya.
Olabilir tabii. Hayır yani bunları aşmak anlamında değil, aşamayacağımız insanlara kanıtlamak anlamında böyle programlar yapabiliriz. Yani Chick Corea'nın da içinde olduğu,
evet.
Çaldığımız, paylaştığımız programlar. Yani bu buradan bu bir açık çağrı. Ya bizim Şahika harika bir program sunuyor. Bir ara verdik. İkna ettik Şahika'cımız tekrar başlayacak. İşte Deniz'in klasik müzik programı var. Mete 60'lar, 70'ler, 80'ler falan filan bayağı bir yardırıyor. Ama buralarda bizim bir eksiğimiz var yani. Hani Çık Koreyalar ve o alan biraz sulanmalı yani diye düşünüyorum şahsen.
Sen şey demiştin, izledin mi demiştin?
Evet evet. Abi, Çık Kore'yi de Miles Davis'i de izledim. Yani bu da spoiler. Harbiye Açık Hava'da.
Daha orası bu gentrifikasyon ile evet, evet. Bozulmadan çevresi.
Aynen aynen. Şimdi şey neyse dedikodu yapmayalım. Kimlerin konser verdiğini söyleyerek o dönemin büyüsünü ortadan kaldırmayalım ama yani o mabette ben mabet olduğu dönemde Sting izledim. Yani ne bileyim mi hani Miles Davis izledim, işte Chick Corea izledim, Paco de Lucía izledim. Erykah Badu izledim. Ya izledim de izledim yani.
Peki Sting'i Yunus Stadı'nda izledin mi?
Sting'i yine Yunus Stadı'nda izlemedim.
Bak şurada kameradan görebilirler mi bilmiyorum ama şunu görüyor musun abi, şu izi?
Ha.
Bu Sting'in bana bir armağanı.
Ne diyorsun?
Şöyle ki o zamanlar tabii yeni yeni rockçı olmaya başlayan birisi olarak tabii ki cebinde de 5 kuruş olmayan bir insan olarak Sting'i İnönü Stadı'nda nasıl izlerim? Sanırım 91 yılları olmalı. Ve o zamanlar inanılmaz zayıf birisiydim. Teenage'liğimin ilk zamanları düşün. Ve bir baktım İnönü Stadı'nın demirleri arasından geçebileceğim bir boşluk var. İki demir arasında hani böyle şey... Tarkan filmlerde var ya da Cüneyt Arkın böyle açar. Onun gibi bir yer düşün. Girdim oradan. İnönü Stadı'nın içine girdim konser zamanı, düşünebiliyor musun? Neyse mutlu mutlu tribünlere gittim. Sting Baba başlamış konsere. Ya adam, kendime diyorum. Kal orada tribünden izle tamam mı? Sağda herkes tamam mı? Ben ne yapacağım? Doyamadım, bir de sahaya atlayacağım. Konserin başından bahsediyoruz vardı. Dedim ki ben bu çeviklikle şuradan atlarım deyip o tribünlerden atlayayım derken ki atladım. Elimde bir kan fışkırması. Sonra bir baktım ne yapmalıyım. Çok da önemsemiyorum çünkü anlamadım ne olduğunu. Ama orada bir çadır var, Kızılay Çadırı. Birileri beni hemen oraya yönlendirdi. Ben girdim. Sonra fark etti ki burada bir et kalmış. Tabii biraz şimdi brutal ve grotesk bir programa dönüşmesin ama. ve Sting'i ben abi ameliyat oldum çadırda yani. Diktiler orada. Çadırda maalesef uzanarak böyle dinlemiş oldum. Yani. Bu da benim anımdır.
Bence çok özel yani. Yani
kesinlikle. Bu olmasaydı belki de hatırlamayacaktım.
Sting'le ahir ömründe karşılaştığını düşün. Anlatacak ne büyük bir hareket evet, yani. Evet, düşünsene evet. Yani. Şu var ya falan diye başlıyorsun. Peki ben de sana bir şey göstereyim. Şu var ya şu parmak. Görüyor musun bu parmağı?
Evet biraz şöyle. Böyle barok mimari gibi.
Bu yamuk. Niye yamuk? Ben de onu söyleyeyim. Maçka'da oturuyorum. Ama şey yani eşimden boşanma süreci sonrasındaki ikinci bekarlık sürecim. Maçka'da oturuyorum. 40'lı yaşlarım. Yani 40'lı yaşlarımın sonuna doğru... çocuklarım geldi. Deniz ve Doğa geldiler ve onlarla basket oynamaya gittik. Bilirsin o şey parkın orada falan bir okulun da şey bahçesinde basketbol alanı var. Hayır hayır şeyden akaretlerden bahsediyorum. Akaretlerden hemen işte orası. Orada basket oynuyoruz akşamın bir vakti. Yani işte kendi çapımda böyle şeyler yapıyorum, hareketler yapıyorum işte. İyi bir basketçi hayat boyu olamadım ama işte kalkıyorum, ibrant oluyorum, bilmem ne yapıyorum falan. Bir çocuklardan biri bir ara böyle bir top attı. Top geldi böyle parmağıma vurdu ve parmağımı böyle vurduğu gibi nasıl bir vurmaksa o bayağı böyle hani yamulduğunu yani bir daha parmağıma baktığımda yamuk bir parmağım vardı. Şöyle giden ve şöyle devam eden bir parmağım vardı. Çok acı duydum ya, büyük bir acı. Sonrasında işte orada ilk müdahaleyi yaptırtıyoruz falan. Dediler ki işte ilk şöyle yapalım böyle yapalım falan filan. Sonra işte bir diren mi deniyor ona, böyle takıyorsun, düzleştiriyor, düz kalmasını sağlıyor. Ben bir gün iki gün taktım. Sonra şöyle bir şey düşündüm. Süheyl abinin ne kadar sapık bir adam olduğunu. Benim sapıklığım da bu. Dedim ki ben bunu çıkartayım.
Şimdi parmak ve sapıklık değil, şimdi nereye varacak muhabbet?
Şimdi nereye varacak biliyor musun? Dedim ki ben bunu bir hafta 10 gün takın, işte düzleştirecek falan filan dediler. Öyle kaynatacak falan filan dediler. Ben ikinci gün dedim ki niye kaynıyor ve düzleşiyor ki? Yani benim 40 yaşında çocuklarımla basket oynarken iz bırakmış bir anım bu yani. Yamuk kalsın dedim. Çıkarttım attım. Nasıl hareket?
Bir hayli stoacı bir hareket.
Ya, işte öyle.
Kırılmış mıydı peki yok sadece?
Evet kırılmıştı. Kırılmıştı. Hiçmiş. Kırılmıştı. Yani kırılmayla ilgili o yamukluğu atlattık. Yani öyle şey yamukluğunu, yani parmağın düz yukarı çıkarken ki yamukluğunu atlattık ama yani parmak olarak gördüğün gibi bir şeyi var yani. Kendi özel parmaksal yamukluğu var. O işte o günün eseri.
Abi zaten doğada mükemmellik diye bir şey yok yani. En güzel kadınlara bakarsan hafif kusur vardır. Tamamen böyle güzel olursa böyle zaten plastik bir güzellik olur.
Evet.
Yani o yüzden ben sadece bilinçli kusur bırakırlar evet, yani.
Plastik kusursuzluğum ortadan kalksın diye böyle bir şey yapmışlar. diye düşünüyoruz. Evet, Chick Corea ile bir noktayı koyalım da muhabbetimiz çok güzel ilerliyor. Daha muhabbet edeceğimiz konularımız da var. Şimdi Murat kardeşimiz şöyle bir şey paylaştı. Önce orijinalini, orijinal olmasa bile olabildiğince inandırıcı bir aksanla söyleyeyim. Diyor ki, "If you look for a meaning, you'll miss everything that happens." Bunu şöyle değiştirebiliriz. Yani şöyle çevirebiliriz. Ben daha doğrusu böyle çevirdim. Yani birebir bir çeviri değil ama böyle içimden geldi. Olan bitende bir anlam aramaya çalışırsanız neyin olup bittiğine ilişkin her şeyi ıskalarsınız. Bunu Andrei Tarkovski söylemiş. Bunu niye paylaştın ve Andrei Tarkovski senin için ne anlam ifade ediyor? Benim için çok özel bir sinemacı. Çok değerli filmler falan filan ama yani hani durup dururken bir sürü şey söylemişken insanlar, sinemacılar, işte ne bileyim kuramcılar, yazarlar, Andrei Tarkovski bunu söylemiş ve sen paylaşmışsın. Anlat bakayım.
Öncelikle Tarkovski felsefi yanları da güçlü bir yönetmen.
Tabii.
Burada da benim son yıllardaki felsefeme uyan stoik bir stoacı bakış açısı var. Hani her şeyde anlam arama şey, Ulus Baker diye bir çılgın akademisyen de vardı bilirsin. O da der yani benzer şeyleri. İşte Heidegger'in bazı benzer örtüşen lafları var. Yani her şeyde de anlam aramak zorunda değiliz. Hani günümüzde insanlar hani her şeye bir anlam bulmaya çalışıyor.
Yorucu bir de ya bu. Yani hem yorucu hem lüzumsuz. Hem...
Sevgilim bunu niye bana dedi? Babam niye bana böyle yaklaştı?
Bunu mu demek istedi?
Okuldaki hoca niye bir şey yaptı? Evet abi bırak şey kalsın yani. Onu da anlama. Onu çağrıştırdığı için bana. Yani yönetmenliğini de severim o ayrı ama orada felsefi açıdan bana yakın durduğu için paylaşmıştım.
Peki çok güzel. Bir şey daha söyleyeyim o zaman. Belki de mutluluk şudur. Başka bir yerde olmanız, başka bir şey yapmanız, başka biri olmanız gerektiğini hissetmemek diyor. Evet. Bunu da Sayın Isaac Asimov diyor.
Evet.
Evet.
Yalnız sen de şey iyi dedektiflik yapmışsın ya, yani. Ben de bunları atmışım, güzel şeyler atmışım falan diyorum. Yani evet yani burada ustamız kendi güveni, özgüveni ve
çok özür dilerim. Eğer bizi duyuyorlarsa yan taraftan gelen şeyi, sesleri biraz alçaltabilirsek biz yayında onları duymayalım. Sevgili arkadaşlar, duydunuz mu beni?
Sessizlik.
Sessizlik lütfen.
Yani ilginç bir şekilde bunu kurgulamamıştım ama gerçekten hep bu üstadların lafları hep yine aynı benim söylediğim o stoacı antik Yunan ve Roma felsefesine yakın bakış açıları bunlar. Yani ya kendini sev değil mi abi? Yani kendine gurur duy. Neysen o. Anladın mı? Böyle basit ama hani İskandinavların dediği gibi less is more. Yani küçük ama gayet etkili bir laf yani. Değil mi?
Bir de mesela şöyle bakıyor musun olaya? Mesela işte Tarkovski ya da Asimov'u konuşurken çetrefillik üzerine detay harikası olan adamlar. Ama ne kadar basit cümlelerle tanımlamalar yapıyorlar. Evet, evet. Farkındasın yani, değil mi?
Hani çetrefilli yazma konusunda gerçek bir deha olan büyük usta yine Yaşar Kemal de mesela şey der. Ben basit yazabilmek istiyorum. Bunun için Sait Faik okuyorum bol bol. Çünkü Sait Faik de öyledir yani. Daha basit yazar ama çok anlamlı yazar. Evet yani senin dediğin gibi çok büyük ve eklektik beyinlere sahip adamlar ama sadeleşme üzerine vurgu yapıyorlar aslında bir nevi.
Belki şöyle de tanımlanabilir. Yani bu kadar kapsamlı, kuramsal harikalar yaratabiliyorlar. Aslında bunu yaratmalarının bir nedeni de çok basitçe anlatabilme yeti ve yeteneğine de sahip olabilmeleri belki. Evet. Yani o şey yani işin sanatı girdiği zaman detaylandırabilme kudretine sahipler. Ama anlatım dediğinde bir cümleyle anlat abi bana dediğinde o cümlede budur diyorlar. Belki öyle yani.
Umut Sarıkaya karikatürü aklıma geldi. Picasso'ya bakıyor öyle bir Türk karakter tabii. Diyor ki hani Picasso'nun o son dönemdeki o eserleri. Abi sen aslında çok daha güzelini yaparsın ama yapmıyorsun değil mi? Bunun gibi yani.
Aynen. Çok güzel. Peki. Bizim sesimizi alamadı anladığım kadarıyla yan oda. Aynı
gürültü patlatıcı devam ediyor. Ben direkt
ben de öyleyim ama yani benim endişem yayına bu sesin gitmesi. Umarım öyle bir şey olmuyordur diye düşünüyorum. Peki. Şimdi sana bir kez daha minik bir görev. Bir Miles Davis paylaşımı yapmışsın. O da Spanish Key. O da 1972'de yayınlanmış. Iconic, Influential, Innovative. Dünyada Miles Davis kadar ikonik, etkileyici ve yenilikçi hangi müzisyen yaşamıştır ki denmiş tweette. Evet. Müthiş. Onu da böyle açık havada izlerken şu anı paylaşayım seninle. Adam böyle harikalar yarattı. Çaldı. Ama yani hep hikayenin içerisinde yani çaldığı yerde böyle alev falan çıkıyor. Bütün millet de böyle tüyler diken diken izliyor falan. Sonra hiç anlamını çözemediğim bir hareket yaptı. Açık havada böyle arka taraflara doğru gitti. Orkestranın arka tarafında böyle bir duvar gibi bir alanı kullandı. Oraya böyle kafayı koydu. Böyle çalmaya devam etti. Yani bir star algısı olarak şaşırtıcı bir hareket. Yani şeyin sahnenin bir ucunda kafayı yaslayarak yani ona yoruldu mu diyeceksin, demleniyor mu diyeceksin, biraz sakinleşmek istedi mi diyeceksin, arınmak ve olayın dışına mı çıkmak istedi diyeceksin. Kimse bir şey diyemedi ya da herkes bir şeyler dedi. Ama Miles Davis öyle çaldı yani. Hadi bakalım o zaman bir var mı senin de öyle bir hareket?
Yani şöyle bir şey sadece aklıma geldi. Miles Davis'le bir gün stüdyoda çalan bir basçı. Yani bir dönemler yeteneği olan bir kişiymiş bu basçı Sweetie karakteri. Daha sonra işte hayat kötü gitmiş ve müzikten kopmuş, kötü yollara sapmış. Ama hep Davis'le bir anısı var. Çünkü stüdyoya girmiş onunla bir kere ve diyor anlatıyor işte... Düşünsenize ya efsaneyle birlikteyim ve o sürekli bana bakıyordu çalarken işte bas gitar çalıyor bu abimiz. Ondan sonra...
Marcus Miller olabilir.
Hayır. Sweetie bu şey müzik tarihinde sadece hani hiç görünmemiş. Hani olur ya böyle amatör müzisyenlerle takılsın. Neyse abi, ondan sonra bu da onunla hep böyle ara sıra göz teması kurduğu için ama başka hiçbir şey demiyor. Sadece çalıyorlar falan. Sonra bittikten sonra işte viski içecekler, şarap içecekler, bir yere gitmişler falan böyle. Sürekli ona bakıyormuş falan. O da deha ne diyecek falan diye bakıyor. Ve sonunda ilk ve son cümlesi şu olmuş. Kulakların çok büyük ya. Yani bunlar da son kentte de insan yani, değil mi abi? Hemen çalıyorum şimdi. Süheyli abi, düşünsene hani ben burada dalga geçer gibi anlatıyorum ama meğer şuradaki bassları o Sweetie abi çalıyormuş mesela.
Belki de. Diyorlardı. İkonik, etkileyici ve yenilikçi. Duyuyoruz herhalde yani. Çok özel adamlar ya. Vallahi.
Sen kaç yılında izlemiştin?
Valla bana öyle tarih sorarsan o kadar alakasız cevaplar. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bütün bu acayip adamların sanki böyle 80'lerin sonu 90'ların başı ya da 90'ların ortasına kadar hani ciddi bir şekilde İstanbul'a gelip gittiğini hatırlıyorum. Yani o dönem belki şöyle diyelim 80'lerin ortası 90'ların ortası yani 84-85'ler ve 94-95'ler belki. O dönem çok bereketli bir dönem.
Evet, evet. Bir de Açık Hava Tiyatrosu herhalde yegane güzel sahnelerden
tabii,
birisiydi o zaman.
Tabii. Yani hani İstanbul'da öyleydi. Yani bunun istisnai örnekleri hani teknik olabilir. Oraların da sonradan neye dönüştü ve ne oldu falan filan ayrı tartışma konusu tabii. Hani böyle amfiteyatrlar falan onlardan bahsediyorum. İşte Efesler ya da işte Asbestoslar falan filan. Ama yani İstanbul'a geldiğimi bir orada Harbiye Açık Hava ziyaret edilirdi yani tavaf edilirdi. Hikayenin o bölümü oydu ve çok değerliydi tabii. Nasıl spor sergi sarayı işte yani kapalı biliyorsun yani neredeyse yan yanalar onlar. O da hem basket maçlarının hem işte ben mesela 60'ların sonuna doğru Türkiye'de olan biten herkes ama herkesi belki 3-5 tane o gün hasta olan, işte ne bileyim yurt dışında olan yoktur. Onun dışında herkes, aklına gelebilecek herkesi izlediğim bir konser vardı yani. Yani o dönemde şu vardı dediğin, işte Birsen Armanlar, Yurdar Doğulular, Gökbenler, dönemin rockçıları şu bu falan filan, Spor Sergi Sarayı'nda öyle bir konser hatırlıyorum. Sold out yani, binlerce kişi falan. Çok acayip günler tabii. Hani ah çocukluğum falan filan diyorlar bazen, ya lüzumsuz kardeşim bu kadar da girme falan, ah o eski bayramlar muhabbeti gibi. Ama çok çok değerli tarafları da var tabii yani. O da işte Harbi Açık Hava'nın ve Türkiye'deki müzik algısının, kültürünün, izleyicisinin yükseliş dönemidir. Evet, evet. Belki.
Yani hani programın başında şey biraz karamsar gibi şey yaptık, başladık. Ama aslında Türkiye'de hani onlar hep derler ya, kültürel hegemonyayı bir türlü ele geçiremedik. Hani her şeylerini ele geçirdik bu adamların ama bir türlü şu kültürel hegemonyayı ele geçiremedik. Geçiremezsin tabii abi. Yani
mümkün değil.
1930'lu yıllardan başlamış yani.
Tabii tabii. Yani neyin karşısında neyi çıkarabilirsin? Yani şair diye ardı arkasına 20 tane adamı zikrederken karşısına kimi koyabilirsin? Sinemacı dediğin zaman nedir? Yani ortada kalanı bile yoktur bunların
içinde. Değiştirirsin, değiştirebilirsin. Yani, değiştirdiğinde o kadar olur.
Yani onların mesela hani saygı duyabileceği falan adamlar da hani sinema tarihi, yani siyasi düşünce anlamında demiyorum ama geldikleri ve beslendikleri sinema, yönettikleri filmler diye baktıklarında zaten onların sahip çıkamayacak kadar devrimci adamlar. Halit Refiler, Metin Erksanlar, bunlar çok çok özel insanlar yani.
Yani abi kimyasında yok ki yani, hani kültürel hegemonyada nasıl hakim ya, ele geçireceksin. Sen İstanbul, yani isim vermeyeyim de, hani belediye başkanlığı zamanında bale bel altı sporudur diyebilecek bir kafadasın yani. Baleri mi yetiştireceksin bu kafayla yani, değil mi?
Ankara'da ya, Ankara'daki heykel hikayesini düşün. Meşhur belediye başkanının.
Tükürük heykeli. Tövbe estağfurullah. Neyse.
Ya bunların var ya yani.
Ben böyle heykelin içine tüküreyim deyip de heykel tıraşı yapacaksın. Yani, yazarları hapislerde süründürüp edebiyatçı yetiştireceksin.
Yani ben böyle heykeli tüküreyim diyen kafaya, zihniyete, kişiye, kişiliksizliğe tüküreyim tabii. Yani bunu söyleyip burada şey yapmıyoruz yani. Birbirimizi provoke falan etmiyoruz ama yani kimle hangi çağı yaşıyoruz? Bak şimdi seni bir şeyle ilgili provoke edeceğim. Yine bir paylaşımın. Aslında sonlara geliyoruz ama bence çok değerli olmadı mı muhabbet?
Bir de özlemişim ya. İyi ki bu radyoyu kurmuşsunuz. Seninle bak muhabbet edebiliyorum böyle.
Ya işte bak. Şimdi kardeşim sen demişsin ki niye böyle şeyler diyorsun? Adamın asabını bozuyorsun. Tarih Enstitüsü'nün bir paylaşımını sen de paylaşmışsın. O da diyormuş ki bir zamanlar Ortaköy'de dere ve dere boyu caddesi vardı. Al bakalım.
Ya bir de Ortaköy'de kuruttukları dereyi bırak, ıhlamur dere var abi. Yani düşünsene şimdi, hani insanlarımız veya tüm dünyanın insanları ne yapıyor? İşte Amsterdam'ı görmek için işte o kadar paralar harcıyor gidiyor. Oradaki kanallar, dereler, köprüler değil mi abi? İşte ne bileyim Venedik'e gidiyorsun falan. Yahu sen onların hepsine zaten sahipsin, kurutmuşsun yani.
Adam oraya gidiyor diyor ki abi nasıl, ulan nasıl oluyor bunlar ya falan filan, öyle oradan akıyor. Akıyormuş işte. Evet. Akıyormuş işte. Bodrum'da sular bastı her yeri. Vah vah vah diyorlar. Gerizekalılar oraya asfalt dökmüşler. Altı dere.
Atalarımız çünkü gerizekalıydı, o parke taşlarını işte toprakla birlikte şey yapıyordu.
Yani
sen zor yürü diye yapmıyorlardı orada yani. Ya
sen onu tokatladığını zannetmişsin. O senin kafanı kırıyor. Yani demişsin ki bu dereyi buradan bir kaldırayım ortaya da şuradan arabaları yürüteyim. O da diyor ki yürütemezsin kardeşim. Ben akıyorum burada.
Evet abi.
Yürütemezsin ya, yürütemezsin.
Ben bazen
yani
böyle dereler falan taşıp yani apartmanları yıkınca tabii acı bir şey, insanları bazen kaybediyoruz falan ama hani biraz da o derenin devrimci bir şeyi gibi, şahlanışı gibi.
İnsan
yani.
İnsan isyanından
o dereye o binayı yapma abi.
İnsan isyanından daha büyük bir doğa isyanı var. Yani doğanın isyanı öyle bastırılabilir. İnsan isyanını bastırıyorsun. Onları çeviriyorsun polis barikatıyla, biber gazı sıkıyorsun, gözaltına alıyorsun falan filan. Doğaya hiçbir şey yapamıyorsun. En fazla manşete çıkartıyorsun. Şu cadde mahvoldu. Arabalar su altında kaldı. Bilmem ne. Ne? Kalacak tabii. Kalacak tabii. Sen o derenin şeyiyle, sabrıyla ya da akışıyla ya da bu konudaki coşkusuyla oynamışsın.
Abi yani
onu sana tokat değil, kafanı kıra kıra bir şekilde geri döndürür.
Yani çok güzel sahil yollarını işte otoyollarla, duble yollarla falan mahvedip daha sonra o yolların çökmesi, yani asla yapmaman gereken yerlere otoyol yapmak. Bir gün bir araştırmacı oralarda kaç kişi ölmüş acaba bu saçma sapan yollar yapıldığı için diye araştıracak ve görecek.
Yani yapılırken de ölen ayrı. Hı. Yapıldıktan sonra da görüyorsun işte, yani hani asfalt bilmem ne kadar sıcaklıkta çöktü diyor, arası yarılıyor diyor, bilmem ne, yani deprem oluyor, altından fay hattı geçiyor diyor. Ya bu kadar bilime aykırı, bu kadar bilim düşmanı, bu kadar bilimle aşık atabileceğini düşünen bir zihniyet. Ya sen atabilir misin ya? Onun geçmişinde yüzlerce yıl var. Senin geçmişinde ne var? Bilimin geçmişinde yüzlerce yıl var. O öyle biriktire biriktire geliyor onu. Diyor ki bak buraya bunu kurma. Bunun altından fay hattı geçiyor. Adam kırıyor, ondan sonra diyor ki işte vah vah bilmem ne. Aslın ne? Aslın bilmem nesi. Felaketi. Ulan aslın felaketinde senin gerizekalı kafanın yarattığı yüzde ciddi sayıda, belli bir yüzdeyle ifade edilebilecek payın var yani.
Şimdi bilim teknolojiye şey yapıyoruz, hani hakkını veriyoruz genelde, ama bazı icatlar var ki özellikle Türklere ve Müslümanlara yaramadı abi. Hı hı. Bir betonarmenin icadı. Hı hı. Bir de asfaltın ülkeye gelmesi. Türklere bu hiç yaramadı. Yanlış anladık, yanlış uyguladık. Yani senin sözlerinde bana bunu düşündürdü. Yani bir de şöyle bir talihsizliğimiz var. Her şey Türkiye'de rantiye için, para için, ki hani otoyollar ve araba satışları birbirini nasıl destekliyor belli. Bu yüzden ki burada en büyük hata Menderes'e kadar gider. Özal'ın da çok büyük hatası var. Yani tren yollarına hiç önem vermeyip çok çevreci bir ulaşım aracı çünkü.
Ya da tren yollarına verilen önemi bertaraf edip neden tren yollarına önem vermiyor gibi görünüyorlar. Ya da tren yolları denen hani demir ağlarla örülmüş bir ülkedeki demir ağları ikinci plana açıp niye asfaltlar, işte lastik yok bilmem, otomobil bilmem ne giriyor. Çünkü ortada bir gerçek var. O diyor ki ya demir yoluyla gitmesin insanlar. Yani asfaltlar bir şekilde açın. Orada lastik sektörü ayrı gelişecek, otomobil sektörü ayrı gelişecek. Kapitalistler öyle boy verecek, öyle büyüyecek. Yani bu hikayenin bayağı böyle emperyalizm, kapitalizm tarafından körüklenmiş, harharlanmış hali yani bu. Yani Menderes'i o dönem iktidara getiren kafa, o iktidarda tutan kafa, o kafanın yaydığı bakış açısı ya da neyse tercihler.
Sen de bütün bunlar hep oyuna gelmişsin abi, yani hiç şunu tartışmamışsın. Tabii. Şunu hiç sorgulamamışsın. Yani niçin onların ülkelerinde böyle saçma uygulamalar yok? Yani mesela Swiss Hotel var abi, tamam mı? Biliyorsun ki aslında Türkiye İstanbul'a ilk vurulan darbelerden birisi, yani Gezi Parkı ile Maçka Parkı'nın işte birleştiği yerde böyle bir şey yapıyorsun sen abi, tamam mı? Acaba onlar kendi ülkelerinde parkları yapabiliyorlar mı öyle bir şey?
Şey de öyle. Stadın arkasındaki o bir ara büyük yaygara
falik kopya. Falik o bir şey mi diyorsun? Süzer plaza mı? Falik o bir şey diyorsun ya, neyse, gök kafes.
Evet. Gök kafes işte. Gök kafes işte yani. Evet. İğrençlik yani. İğrençlik
oradaki ötesi. Şeyi hatırlıyor musun, iğrençliği abi? Oradaki o nasıl yapabildiler onu hatırlıyor musun?
Yani süreci falan biliyorum, hatırlıyorum tabii, ama yani detay bir şey söyleyeceksen hatırlıyor muyum? Şimdi öğreneyim önce.
Aslında Beşiktaş'a bağlı bir yer. Aha. Değil mi abi? Beşiktaş'ın ortası, evet, aslında. Evet. Ama
çıkartıyorlar oradan. Evet, kesinlikle.
Şişli'ye
tabii, aynen.
Şey yaptılar. Orada belediyenin, o dönemin belediyesinin vebali çok yani. Ve birden böyle İstanbul'un ortasında bir fallik obje. Tabii artık ondan sonra hükümetimiz öyle bir açtı ki kendini, artık o bile arkadan gözümüze batmaz oldu.
Yani. Tabii o şey kaldı. Güdük, alçak kaldı yani. Evet. Yani yapıldığı zaman büyük alçaklıktı. Sonra diğerlerinin yanında alçak kaldı yani. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani fiziki olarak öyle kaldı. Peki bence toparlayabiliriz ama toparlamadan önce gönlümde son bir tweet var. Çünkü çok özel bir adam. Benim çok büyük, çok özel bir hayranlığım. İyi ki onu da paylaşmışsın yani. Yani Çık Koreyalar, Miles Davis'ler için teşekkür ederim ama en çok bunun için teşekkür ederim. Marlon Brando'dan bahsedelim mi finalde? Marlon Brando bir şey paylaşıyorsun. Orada bir şeyler anlatıyor. Kendimce çevirisini yaparak hemen şöyle söyleyeyim. Bir gazeteciyle bir röportajı bu. Gazeteci ona diyor ki sizin gelmiş geçmiş en büyük aktör olduğunuza dair ortada ciddi bir şey var yani, hani inanış var. Ne diyorsunuz bunu diyor. Önce hatta komik başlıyor, köpeği var falan, köpeğinin kıçına bir şaplak atıyor falan, en büyük aktör bu diyor falan filan diyor. Sonrasında şuna benzer bir şey söylüyor. Bu diyor Amerikan hastalığının bir parçasıdır. Her şeyi kim kazandı, kim kaybetti, kim iyi, kim kötü, kim en iyi, kim en kötü, her şeye böyle uç tespitlerle bakıyoruz diyor. Ben öyle düşünmeyi sevmiyorum. Herkesin değişik yaklaşımlarda farklı, özgün değerleri vardır diyor. Marlon Brando zaten çok özel, çok özel bir karakter. Oyuncu olarak da öyle, duruş olarak da öyle, tavır olarak da öyle. Yani hani şimdi amiyane tespitler yaparken aynı ayıp bunu söylemekten yüksünürüz falan filan dediğimiz bir radyo değil. Dolayısıyla adını koyarak söyleyelim. Hani en taşaklı hareketlerden birini yaparak Oscar ödülünü reddedip oraya Kızılderili bir genç kadını çıkartıp bunu kabul etmiyor çünkü diye mesajını veren bir adam o. Yani hani bu törenin de, bu inanışın da, bu ritüelin de, bu soytarılığın da ortasına girerim, noktayı koyarım diyen bir adam. Evet. Ama söz, bu söz üzerinde konuştuğumuz söz de çok değerli. Ne diyorsun sözüne dair ve Marlon Brando'ya dair son sözlerle bence noktalayalım yavaş yavaş.
Bence Brando kendini bilen bir adam. Onca şaşa, yani onca deptebe, velvele, para, şan, şöhret ve bunun fenomenal dünyanın bir oyunu olduğunun ayrımına varmış bir kişi. Listen to me Marlon diye bunun bir belgeseli var abi. Hı hı. Yani Marlon Brando Brando'luğunu öldükten sonra da yapıyor. Şöyle ki ben öldükten sonra yayınlanacak bir şey bu diyor. Tüm seslerini çeşitli programlardaki eski seslerini ve kendi yaptığı ses kaydını bir yapay zeka gibi bir belki izlemişsindir.
Yok, izlemedim. Belgesi.
Sadece Marlon Brando'nun bir kafa şekli. Böyle hani yine metaverse görüntülü böyle bir Marlon Brando imgesi düşün ekranda. Filmde sen 2 saat boyunca daha çok Marlon Brando'nun kafasını, avatarını izliyorsun abi. Brando burada geçmişten bugüne bunu kaydettiğinde ölmeden önce zaten çoğunlukta konuşmaları var burada. Geçmiş pişmanlıklarını, hatalarını, hayata bakış açısını bu Listen to Me Marlon'da aksettiriyor izleyiciye. Onu izledikten sonra ben bu kişinin nasıl aşmış bir insan olduğunu iyice o belgeselde hissetmiştim. Buradan da izlemeyen varsa,
evet,
mesela
sen, benim şahsımda,
lütfen izleyiniz, evet, ve bir kez daha hayran olun, evet, güzel, evet, adamın.
şunun farkındasın değil mi? Ne kadar özel insan konuştuk bugün programda.
Evet.
Marlon Brando konuştuk. Can Atalay konuştuk. Mücella Yapıcı konuştuk. Chick Corea konuştuk. Miles Davis konuştuk. Konuşacağımız insanlar var olduğu sürece biz de bunları bu radyoda Murat'la konuşmaya devam edeceğiz.
Hepsi aynı kişiler aslında yani. Evet. Hepsi dünyayı güzelleştirmeye çalışan
evet.
güzel insanlar.
Biz de dünyayı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ve dünyayı güzelleştirmeye çalışan insanları da çok seviyoruz. Evet. Onlara çok değer veriyoruz ve çok saygı duyuyoruz. Biz birey olarak da bir araya getiren bu oluşum, bu radyo platformu olarak da zaten özgürlüğün bu konuda özgürlük uğruna çalışan, savaşan, yol alan herkese saygı ve sevgilerimizi paylaştığımız bir program olması konusunda da zaten duyarlılığımız var. Her zaman Murat'ın da benim de. Seninle tekrar buluşmak çok güzeldi. Bütün bunları konuşmak da çok güzeldi. İyi ki Twitter'da böyle çok özel şeyler paylaşmışsın. Bana da bu programın formatı hakkında ilham verdin. Sen de son bir şeyler söylemek istersen söyle, sonra kapatalım istersen.
Duygular karşılıklı. Açıkçası bir tweet atarken veya bir konuyla ilgili bir şeyler yazarken o andan çıkıp o ana yabancılaşmak da çok güzel oluyor. Onu fark ettim yani. Benim için de ilginç bir deneyim oldu. Ben de teşekkür ediyorum.
Evet. Peki kapatıyoruz o zaman. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak ve özel insanları, özel olayları bizim en azından Murat'la özel bulduğumuz şeyleri konuşmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız diyoruz.
Hoşça kalın.
Garbage trucks have the city to themselves. Echoes roar.